Ayrım 8, sayfa 152. Melekleri gören küçük oğlan. Sıska küçük bir oğlan karayolunun çamurları içinde canına dişine takmış ilerliyor. Kemikleri fırlamış omuzlarında çok ağır bir şeyle dolu olduğu anlaşılan bir çuval taşıyordu. Sessizlik, karanlık, serin sisin içinden hortlaklar gibi belirip, sonra grilikte eriyen çıplak ağaçlar başka bir yüzyıldan kalmışa benzeyen bir hava yaratıyordu. Bu görünüm Tobias'ın öyküsünü ya da en azından sefilleri anımsatıyordu. Don Kiki fiyatını oğlanın yanında durdurdu. Pencere camını indirip sordu. ''Nereye gidiyorsun?'' Oğlan çuvalını yolun kıyısındaki duvara yaslayıp karşılık verdi. ''Pilettin'in çiftliğine.'' ''Bu soğuk havada uzun bir yol gideceksin.'' ''Önemli değil.'' dedi oğlan utangaç bir gülümseyişle. ''Sesin içinde yalnız başıma yürümeyi seviyorum. O zaman meleklerle konuşabiliyorum çünkü.'' Don Kiki oğlanın çuvalıyla birlikte arabaya binmesine yardım etti. ''Oldukça ağır'' dedi çocuk. ''Patates var içinde. Köylülerin domuzlara vermek için ayırdıkları küçük patatesler. Ayak işleri falan yaparak kazandım onları. Bir de bal kabağı verdiler. Biliyorsunuz közlenmiş bal kabağı çok tatlı olur. Küçük kız ve erkek kardeşlerim çok severler.''
''Kaç kardeşsiniz?''
''5 kız 4 oğlan ama ablam Çitli kentte çalışıyor. Büyüdü o 16 yaşında.''
''Baban ne iş yapıyor?''
''Annemizle birlikte yaşıyoruz. Babamız öldü.''
''Nasıl geçinebiliyorsunuz peki?''
''Bilmiyoruz peder. Tanrı baba biliyor yalnız. Bu da bize yetiyor. Sağa dönün buradan. Şuradaki sarı evde oturuyoruz.''
Burası bir ev değil, yatık damlı bir kulübecikti. Üzüm toplayıcıların sepetlerinden yapılmış, yıkıldı yıkılacak bir duvarla ikiye bölünmüş, tek odasında 7 çocuk, acınacak giysileri, 30 yaşının gelişmiş bedenini ancak örtebilen bir kadının çevresinde oynuyorlardı. Yatak yoktu, hasırlar vardı yalnız. Eşya yerine de yalnız üzüm sandıkları vardı. Evin tek lüksü besbelli bir hurdacıdan yürütülmüş eski püskü bir demir sobaydı. Don Kiki üzülmüş öfkelenmişti. İnsanların böylesine bir sefillik içinde yaşamasının olanaksız olduğunu söyledi.
''Peder'' dedi kadın, ''buna aldırdığımız yok gerçi. Ama ev sahibi hep akıp duran şu tavanı onartsa, bir de içeride göz gözü görmediğinden şu duvara bir pencere açtırsa bize yeter.''
Pilettin'in evi uzakta değildi. Don Kiki dişlerini gıcırtarak oraya yollandı. Yaşlı çiftçiyi ahırda yakalayıp hemen saldırıya geçti.
''O zavallı insanlar için bir şey yapmanın senin görevin olduğunu düşünmüyor musun?''
Piletti kollarını iki yana açtı. ''Ne yapabilirim dersin peder? Belediye başkanına gittim, polise gittim. Bu işi benim çözümlememi söylediler. Yapabileceğim tek şey evi yıkmak. Bunun için de ilk yaza dek beklemem gerek.'' Don Kiki dehşete kapılmıştı.
''Evi yıkmak mı?'' diye aykırdı. ''Senin görevin damı onarmak, birkaç pencere açmak, sağlık gereksinimlerini karşılamak, sözün kısası o derme çatma evci insanların yaşamasına uygun bir duruma getirmek.''
Pilettin'in ağzı açık kalmıştı.
''O sürtükle zıplayıp duran piç kuruları sürüsü, Tanrı bilir nereden gelip oraya girmişler gizlice. Bir sabah odunluğuma yerleşmiş buldum onları. Dışarı çıkarmaya çalışınca kadın sel kurbanlarına böyle davranılamayacağını söyledi aykırarak. Bebeler de sanki ciğerlerini söküyormuşum gibi bağırıştıklarından geçici olarak bırakmak zorunda kaldım.''
''Sen de suların öfkesine uğrayıp her şeylerini yitiren bu zavallılara karşı en küçük bir sorumluluk duymuyorsun değil mi? Sel bölgelerinde olan yıkımı televizyonunda görmedin mi?''
''Gördüm elbette.'' diye kükredi yaşlı adam. ''Ne ki sel basması 3 yıl önce olmuştu. Bunlar ise geçen Haziran'da geldiler.''
''Yoksulluk her yıl aynıdır efendim. İşte 9 çocuklu yoksul bir dul. Toplumun bu yoksul kişilere karşı yapacağı kesinlikle belli görevleri vardır.''
Piletti bağırdı.
''Ne çıkar? Ben toplum değilim. Toplumun en küçük bir parçasıyım yalnız. Toplumun bütün yüklerini tek başıma benim üstüme yüklemek haksızlıktır. Onlar odunluğuma el koydular, meyvelerimi yoldular, tavuklarımı yediler, odunlarımı yaktılar. İneklerimi sağdılar, çamaşırlarımı aşırdılar. Sen şimdi damlarını onarmam, duvara bir pencere açmam, odunluğu onların rahatça yaşayabilecekleri bir yer durumuna getirmem gerektiğini mi söylüyorsun bana?'' ''İyi dinle. Ben, karım, kızım tutsaklar gibi çalışıyoruz bu çiftlikte ve kıtı kıtına geçinebiliyoruz ancak.''
''O zavallı dul hem genç hem sağlıklı. Neden ona iş vermiyorsun?''
Bir of çekti Pilette.
Peder, geçen yaz domates toplama zamanı geldiğinde hem kadına hem de büyük çocuklarına iş verdim. Sendikaya göre ücret ödedim. O iyilik bilmezler beni dulları, yetimleri sömürmekle suçladılar. Çalışma müdürlüğünden müfettiş getirttiler. Cezasıyla o yumurcakların yedikleriyle bir ineğe mal oldu bu iş bana. Bu da yetmezmiş gibi çalışma müdürlüğünün başka davalarından kendimi korumak için odunluğa zorla el konulduğunu polise bildirdiğimde evimde çalışan aylıklı işçiyle anlaşma yapmamak, çalışma belgesi çıkartmamak, sağlık sigortası yaptırmamak, kar payı vermemek ve daha bir sürü saçma suçlardan dava açılmak üzereydi hakkımda.
Don Kiki karşı çıktı.
Ama işçilerin haklarını savunmak devletin görevidir.
Yaşlı adam kükredi.
Anladığıma göre işverenler de karnını doyurmak için armut piş ağzıma düş diye bekleyen hiçbir işe yaramaz bir serseri sürüsü.
İsa yazıklar olsun işçiler hakkını esirgeyenlere demiş.
Biliyorum dedi yaşlı adam keskin bir sesle. Ama bu söz o hakkın bir Rolls Royce olduğunu söylemiyor. 5-10 üzüm tanesi toplamak için gelen bütün bu işçiler ansızın Fiat ya da Volkswagen'le yetilmez oluyorlar. İşe gidip gelmek için bir Rolls Royce istiyorlar senden.
Don Kiki öfkeliydi.
Utan, utan diye bağırdı. Emekçi sınıfın sefil durumuyla eğleniyorsun.
Neki hemen çıkıp gitti sonra. Çünkü tam o sırada Piletti çatal uçlu dirgenini tartışmaya katmıştı. Onu savurarak kendi düşüncesini perçinlemeye hazırlanıyor gibi görünüyordu. Don Kiki sanki omuzlarına kutsal bir görev yüklenmiş gibi hissediyordu kendini. Dul kadınla yetimlerinin kötü durumunu anlattıktan sonra...
Don Camillo dedi, seninle birçok konuda anlaşamıyoruz ama bu kez benden yana olacaksın. Elimizden geldiğince o zavallı insanlara yardım etmeliyiz.
Don Francesco, bu konuda benim de edecek bir iki sözüm var, ne ki dilimi tutuyorum. O kadının 9 çocuğu var değil mi? En küçüklerini bölge öksüzler yurduna alırız, öbürlerine de temiz giyecekler, yiyecek bir şeyler veririz.
En azından bu da bir şey Don Camillo. Ama ben meleklerle konuşarak yalın ayak yürüyen o zavallı çocuğu düşünüyorum. Epeyce duyarlı, akıllı bir çocuk gibi görünüyor. Onu yanımıza alalım. Ayinler de yardımcı olur. Haber götürür getirir. Kiliseyi, papaz evini derli toplu tutar. Doğru dürüst giyecek, yiyecekle ayırabileceğimiz 3-5 liret para veririz ona.
Peder, nasıl yaşayabildiklerini sorduğumda en güzel yanıtı vermişti. Bilmiyoruz peder, Tanrı Baba biliyor yalnız, bu da bize yetiyor. Bu çocuk genellikle olduğu gibi yoksulluğun, açlığın, kötü talihinin yüreğini acı duygularla doldurmasına izin vermemiş. Nitekim çektiği sefillik esin kaynağı olmuş ona. Tanrı'ya inandırmış, meleklerle konuşturmuş. Eğer ona yardım edersek ileride herhalde onu iyi bir papaz yapacak olan yeteneği besleriz. Yoksulların kilisesinin gerçek bir papazı olur. Yoksulluk içinde doğup büyüdü o çünkü. Matteo'ya göre İsa'nın kendini yoksullarla nasıl özdeşleştirdiğini anımsa. Açtım doyurdunuz, çıplaktım giydirdiniz. Kime bunlardan birini yaptıysanız bana yaptınız demektir.
Don Camillo, Matteo'dan sonra Marco'yu, Luca'yı, Giovanni'yi anımsa. Kim böyle bir çocuğu kollarına alırsa beni de almış demektir.
Don Camillo, Matteo'yu, Marco'yu, Luca'yı, Giovanni'yi anımsadı ama unuttu gitti gerisini. Marcellino, Don Kiki'nin öngörüsünü haklı çıkardı. Ayinler de yardımcılık işini kusursuz yapıyor, sevinçli sevinçli söylüyordu koroda. Bütün gün sık sık papaz evine uğruyor, oraya buraya gönderilmek için her an bisikletine atlamaya hazır bulunuyordu. Davranışı, görünüşü yumuşacıktı. Pazar günleri bağış toplama kabını kilisenin sıraları arasında dolaştırırken gülümseyişiyle cemaatin en eli sıkılarından bile para koparıyordu. Meleklerle konuşarak ya da Don Kiki'nin ödünç verdiği kitapları okuyarak uzun saatler geçiriyordu kilisede. Bir pazar sabahı ayinden sonra Marcellino kilise deposundaki Don Camillo'nun yanına geldi. Elindeki parayla dolu bağış kabını uzatarak tatlı, alçak gönüllü bir sesle sordu.
Peder, artık kesintilerden söz etmenin zamanı geldi.
Kesinti mi? Ne kesintisi?
Benim kesintim dedi Marcellino gülümseyerek. Parayı ben topluyorum, pay almak hakkımdır. %50'sini hak ediyorsam da %40 üzerinde anlaşabiliriz.
Don Camillo ağzı açık makak almıştı, şaşırmıştı iyice.
Sonunda Marcellino dedi, melekler mi söyledi bunu sana?
Hayır dedi çocuk, meleklerle başka konuları konuşurum.
O zaman iş değişir dedi Don Camillo. Pantolonunun geri bölümüne bir tekme savurup kapıyı gösterdi çocuğa. Bir daha buralarda görünmemeye çalış.
Marcellino ağzını bile açmadan ortadan yok oldu. Ne ki öğleden sonra annesi çıka geldi. Tam savaşa hazır durumda, geleneksel savaş düzeninde gelmişti. En küçük çocuğu kucağındaydı. Yancı görevini üstlenen 5 ve 6 yaşındaki kızları iki yanına sarılmışlardı. Öteki 4 çocuğu da artçı birlikleri oluşturuyorlardı. Papaz evini kapladılar. Kadın bir tiyatro oyuncusu gibi kabilesini gösterdi.
Peder dedi, Marcellino'yu kovmakla mahvetmiş oluyorsun bizi. Çünkü bugün zavallı kızım Chitti de kentteki işini yitirdi.
Don Camillo duruma daha bir açıklık getirdi.
Kızın işini yitirdi değil, 14. işini yitirdi. Artık çalışma alanını değiştirmesi gerekecek.
O zamanlar sav sözler pek tutuluyordu. En yaygın olanlarından biri de şuydu, işveren her zaman haksızdır. Bu yüzden adı geçen Chitti gibi birçok kişi çıkmıştı ortaya. Chitti bir işe giriyor, sonra çok kötü davranışlarıyla işvereni kendisini kovmaya zorluyordu. İşten atılır atılmaz işsizlik dairesine koşuyor, işverenin çalışma yasasını sayısız kez çiğnediğini ihbar ediyordu. İşgüzar görevler bir anda işverenin üstüne çullanıyor, muhasebe defterlerine el koyuyor, mallarının üstüne kilit vuruyor, çalışma yasasını bağışlanmaz biçimde çiğnediğini göz önüne sererek büyük para cezaları veriyorlar, hakkı yenen işçiye de yeterli bir tazminat ödetiyorlardı. Bu işten uzak durulmasına karşın gelir sağlayan, daha da önemlisi aşağılık işverenin canını yakan usta işi bir yöntemdi. İşte Chitti 14 kez göstermişti bu ustalığı. Anlaşılacağı gibi artık kimse iş vermezdi ona. Kadın karşı çıktı.
Zavallı yavrum, hep namussuz patronlara rastlıyorsa onun suçu değil bu. 9 çocuğu doyurmak zorunda olan yoksul bir dulum ben. Marcellino'yu kovamazsın.
Kimse seni onları doğur diye zorlamadı dedi Don Camillo.
Peder dedi kadın öfkeyle. Ben o hapları kullanan sürtüklerden değilim.
''Hiç kuşkum yok bundan.'' dedi Don Camillo soğukkanlılıkla. ''Sen bir tek kocası bile olmadan 9 çocuk dünyaya getiren, sonra da toplumun kendisine bakmasını istemeye yeltenen sürtüğün birisin. Defol buradan.''
Kadın uluyarak çıkıp giderken 7 çocuğu üst perdeden ciyaklamaları, inlemeleriyle onu destekliyorlardı. Olanları hiçbir yorum yapmadan izleyen Don Kiki coşkuyla karşı çıktı hemen.
Don Camillo, çocuklarını korumaya çalışan yoksul bir kadına karşı böyle davranmamalıyız.
Yoksul bir kadın değil o. Hem de çocuklarını korumuyor. Onların kendisini korumasını istiyor. Yalnız onların açlığının, çektikleri acıların arkasına gizlenmek için sürülerle çocuk dünyaya getiren çok fazla insan var. Ne iğrenç bir para sızdırma yolu.
Ama çocukların ne suçu var?
Çocukları suçladığım yok. Onların korkunç ana babalarını yüreklendirmenin ya da daha kötüsü hep yapıldığı gibi övgüler düzmenin yeri yok diyorum yalnız. Bize düşen çocuklarını bir sürü toplum düşmanına dönüştürmelerini önlemek.
2 gün sonra küplere binmiş bir çalışma müdürlüğü görevlisi papaz evine baskın yaptı.
Siz dedi Don Camillo'ya 13 yaşında bir çocuğa iş vermişsiniz ve de onu tatil günlerinde çalıştırmışsınız. Ayine yardım etmek iş değildir dedi Don Camillo. Dinsel bir törene gönüllü olarak katılmaktır.
Bir şey üreten her çalışma iştir dedi görevli.
Dinsel tören somut ya da maddesel bir şey üretmez, ruhsal bir işlemdir.
Görevli güldü.
Tiyatroda elle tutulur bir şey üretmez dedi ama bir eğlencedir. Onun için üyelerinin çalışma yasasıyla korunduğu bir oyuncular sendikası var.
Sendika açısından dinsel törenler de bir tiyatro gösterisi sayılabilir. Oğlan buna göre gereken işlevi görüyordu. Emeğine karşılık bir ödeme yapılması gerekirdi. Aslında tatil günlerinde çalıştığından fazla mesaiye de hak kazanıyordu. Kendisine kıdem tazminatı ödenmeliydi. Hem kamu hizmeti gören kuruluş görevlilerinin çalışma belgesi hem de sosyal güvenlik numarası olmalıydı. Ayrıca sağlık sigortası yaptırmalıydınız.
Görevli işverenlerin karşısında sapır sapır titrediğini görmeye alışkın tipik bir bürokrasi kabadayısıydı. Bunun için Don Camillo kapıyı gösterip de
''Sorununu anlıyorum, dua ederim senin için.'' deyince şaşırmıştı biraz.
''Bu işten yakanı kurtarabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun peder.'' diye bağırdı görevli.
''İnsanlar yanılır.'' dedi Don Camillo kapıyı görevlinin suratına çarparken.
doğallıkla işçi evinin dışına asılı bildiri tahtasında bir yandan arkadaşça sevgi konusunda vaaz verirken, öbür yandan da yoksul bir çocuğu hakkını ödemeden kapı dışarı eden Don Camillo'ya karşı şiddetle saldırıya geçildi. Pepone de bu işe karışmadan edemedi. Marcellino'yu elektrikli araçlar satılan mağazasında getir götür işleri yapmak üzere işe aldı. Sendikanın bütün kurallarına uyarak gerekli kağıtları, sigortaları yaptırdı oğlan için. Hem de bunu bütün kasabaya duyurmak için elinden geleni yaptı. Marcellino öyle melek gibi davranıyordu ki bir gün Don Kiki Don Camillo'ya
''Görüyor musun? Peder ben haklıymışım.'' dedi. ''Marcellino iyi bir çocukmuş, sen onu anlayamadın yalnız.''
Olabilir dedi Don Camillo. Acaba buzdolaplarını, çamaşır makinelerinin arasında melekleri görebiliyor mudur?
Gerçi Marcellino artık melekleri görmüyordu. Ne ki görme, kavrama gücü adam akıllı yerindeydi. Bir çamaşır makinesinin içine saklanmış, üstünde gizli yazılı bir pusula görünce daha iyi incelemek için alıp evine götürdü. Sonra da Peppone'ye kendisine 150 bin lira vermezse bu pusulayı bölge vergi memuruna götürmek zorunda kalacağını bildirdi. Vergi memuru bu tür gizli kayıtlarla ilgili pusulaları ortaya çıkarmayı kendine özel uğraş edinmiş bir adamdı. Peppone işçi sınıfına karşı olan görevlerine saygısız etmiş olmakla suçlanmasına izin veremezdi. Parayı kendi eliyle Marcellino'nun annesine götürüp kayıt pusulasını geri almaya karar verdi. Zavallı kadını yatağına yatmış 10. çocuğunun doğum sancılarını çekerken buldu. Büyük Po Irmağı üstüne bir öykü daha. Bir cuma gecesi saat 11 dolaylarında akreplerin kız arkadaşlarından Tota Flora'ya telefon etti.
''Flora ne yaptın sen Ringo'ya?'' diye sordu.
Gülerek anlattı Flora. ''Beni rahatsız edip duruyordu. Kendini Po Irmağı'na atmasını söyledim ben de.''
İyice tepesi atmış, ödeşmeyi aklına koymuş. Venom'un bütün oğlanlarının evini biliyor. Onları birer birer avlayıp pastırmalarını çıkarmaya geliyor. Saldırı yarın olacak. Onlar yola çıkar çıkmaz ben gene telefon ederim sana.
Flora Ringo'nun insan olmayı unuttuğunda nedenli tehlikeli olabileceğini biliyordu. Hemen Venom'un 3 yardımcısını uyarmaya koştu. 3 kırsal bölge kabadayısı omuz silkliler, ne yapabileceklerini bilmediklerini söylediler.
Yapabileceğiniz bir şey var. Çevreyi dolaşın, herkesi uyarın. Yarın sabah tam saat 7'de hepiniz beni Macchione'de beklemelisiniz.
Flora bunları söyledikten sonra eve dönerken Peppone'nin kapısını çaldı. Peppone yatmaya hazırlanıyordu. O saatte elektrikli araçlar konusunda konuşmak istemediğini açık açık söyledi.
Ben de istemiyorum dedi Flora. Yalnız Venom'un kara deri ceketini ver bana. Bir de onun motosikletini benim kaptı kaçlıya yüklememe yardım et. Yarın bir akrepler sürüsü maraza çıkarmaya geliyor.
Peppone'nin kulakları yanmaya başladı.
Gene mi o çılgınlar dedi. Durumu güvenlik kuvvetlerine bildireyim. Çoğunu tutuklarız onların. Bu işe bir son veririz.
Sen karışma dedi Flora. Bu bizim işimiz. İstediğim nesneleri ver, sonra yat, uyu, düşün de Stalin'i gör. Belki sana piyangoda kazanacak numaraları verir.
Ertesi sabah saat 7'de kırsal bölgenin uzun saçlılar çetesi ıssız Macchione Vadisi'nde toplandı. Venom'un yokluğunda kendilerini güçsüz okul çocukları gibi hissediyorlardı. Dondurucu bir soğuk vardı. Isınmak için çalı çırpıyla büyük bir ateş yakmışlardı. Ama korkunun iliklerinize işlettiği üşümeyi çalı çırpı ateşiyle çıkaramazsınız oradan. Durumu konuşup tartıştılar. Bir saat sonra da karara vardılar. Motosikletlerini atlayıp tepelerin yolunu tutacaklardı. Tam o sırada bir Harley'in kulaklarına yabancı gelmeyen güçlü sesi duyuldu. Hepsi ayağa fırladılar. Venom'un ceketinin içinde yüzen Flora kocaman Harley'in üstünde nokta gibi kalmıştı. Ne ki görünüşü herkesi titretti gene de.
''Yola çıkmışlar.'' dedi. ''30 kişilermiş. Böylece sayıca eşit oluyoruz. Göze çarpmamak için ayrı ayrı yollardan geliyorlarmış. Karayolunun yarı noktasında birleşmeyi tasarlamışlar. Onları toprak setin arkasında bekler. Oraya vardıklarında derilerini yüzeriz, tamam mı? Haydi gidelim.''
Flora coşku vericiydi. İlk işi tehlikeli, ustaca bir dönüş yapmak oldu motosikletiyle. Karayoluna doğru ilerlerken oğlanlar sırtındaki ak kafatasıyla yazıyı görebiliyorlardı. Keyifleri yerine geldi. Güçlü bir coşkuyla dünyayı ateşe vermeye hazır ileriye fırladılar. Kızın gizlice ulaştırdığı bilgi uydurma değildi. Göz açıp kapayıncaya dek akreplerden ilk gelen birkaçının işi görüldü. Ama kalabalık bölümü oraya varınca dövüş sertleşti. Flora toprak setin duvarına çıkmış buyruklar veriyordu. Orada çelik ağlardan yapılmış, kayalarla doldurulmuş, ırmak duvarını güçlendirmek için kıyıya dizilmiş büyük torbalar bulunduğunu saptamıştı. Adamlarının korkmaya başladıklarını gördüğü için kırsal bölge uzun saçlılarından dördünü çağırdı, ellerine birer kerpeten tutuşturdu.
''Kesin şu çelik ağa!'' diye buyruk verdi. ''Topçuları ortaya çıkarmanın zamanı geldi.''
Dört kasaba kabadayısı Fransız ordusunun Napolyon'a baş eğdiği gibi baş eğdiler Flora'ya. Besbelli savaşın dönüm noktası olacaktı bu. Adamlarının ellerini kavun büyüklüğünde kaya parçalarıyla doldurduklarını gören Flora haykırdı.
''Beni dinleyin çocuklar. Akreplerin omuzlarına bağlanmış uzun yağlı saçlarla kaplı balonları görüyorsunuz.''
''Flora'' diye bağırdı Ringo, ''seni uyarıyorum, elime geçirirsen beynini patlatırım.'' Koca bir taş kulağına çarpıp geçti. 3 santim daha sağa gitseydi akreplerin başkanının sonu olurdu bu. Genç adamın rengi attı. ''Ha!'' diye bağırdı sonra, ''dövüşe hile karıştırmak istiyorsunuz demek. Öyle olsun, biz ciddi oyunlar oynamasını da biliriz. Haydi çocuklar, bir görelim nasıl parlıyor bıçaklar.''
Akrepler susalı bıçaklarını çektiler. Gerileyen kasaba uzun saçlıları da ellerinde beliren bisiklet zincirlerini sallamaya başladılar birden. Her an biri öldürülebilirdi. İki çete karşı karşıya sıralanmış, kıyıma başlamak için Flora'dan ya da Ringo'dan gelecek buyruğu bekliyorlardı. Ama buyruk hiç gelmedi. Çünkü sessizliğin içinden gök gürültüsü gibi bir ses yükselmişti.
''Atın elinizdeki o pis şeyleri!''
Peppone ile kurmayları ellerinde çifteler toprak setin yamacında görünmüşlerdi. Ringo dudak büktü.
''Aman ne güzel!'' dedi. ''Dövüşü durdurmak için öldüreceksiniz bizi ha!'' ''Sizi öldürmek isteyen kim?'' diye sordu Peppone. ''Mermilerimiz tuzla dolu. Kurşun daha iyi iş görür ama unutmadıysanız tuzun sağlığa daha yararlı etkileri vardır. Onun için elinizdeki nesneleri yere atmazsanız tuzlamanızı yapacağız sizin.''
Tam o sırada Don Camillo göründü yamaçta.
''Peder, çekil oradan!'' diye kükredi Peppone. ''Seni ilgilendirmez bu iş.'' ''İlgilendirir. Bu salaklardan biri ölürse son duası için burada olmalıyım.'' ''Atın silahlarınızı!'' diye bağırdı gene Peppone.
Nişan alıp ateş etme olanağı bulamayacağını bildiğinden o da kaygılanmıştı biraz. Bunu sezen Flora,
konuşup durma, ateş et!'' diye bağırırken bir anda Peppone'nin elindeki çifteyi çekip aldı, Ringo'ya yöneltti.
Uzun saçlı gencin beti benze attı, elindeki sustalı bıçağı yere fırlattı.
''Alın silahı şu kızın elinden!'' diye bağırdı. ''Şakası yoktur, ateş eder. Onu tanırım. Böyle bir kız olmasaydı benim kızım olmazdı, onu seçmezdim zaten.''
Flora pis pis güldü. ''Seni salak solucan seni!'' dedi. ''Hiçbir zaman senin kızın olmadım. Hiçbir zaman da olmayacağım. Kimi seçersem onun kızı olacağım ben.'' Ringo gülmeye başladı.
''Sümüklü yumurcak!'' dedi. ''Akreplerden biri bir kızı kendine seçerse o kız başkasının olamaz. Sırtına kuru kafa çizilmiş ceket giyen o angut benim kızıma göz koyacak denli aptalmış meğer. Şimdi o da onun kuş beyinler çetesine hesabını verecekler bunun.''
Don Camillo Ringo'nun sözlerini düzeltti.
''Doğrusunu söylemem gerekirse kız ona göz koydu. Ayrıca bütün çetenle gelip bela çıkarman için neden olamaz bu?''
''Bal gibi olur!'' diye bağırdı Ringo. ''Akreplerden birini küçük düşürmek, bütün akrepleri küçük düşürmek demektir. Böyledir bizim yasamız. Neyse, nasıl oluyor da sizin o büyük kahramanınız burada değil?''
''Yapılacak daha iyi işleri var onun. Senin gibi bir salakla ben kendim de başa çıkabilirim.''
Flora bunları söyler söylemez tetiğe basıverdi. Don Camillo işin buraya varacağını bildiğinden tetikte bekliyordu. Kocaman eliyle namlunun üstüne vuruverdi. Bir mermi dolusu tuz iki çetenin arasındaki toprağa saplanıp birkaç tutam çimen havalandırdı oradan. İki çetede silahlarını fırlatıp attılar. Smilzo dolaşıp bıçaklarla bisiklet zincirlerini topladı.
''Demek siz karşı çıkan gençler topluluğusunuz.'' dedi Don Camillo. ''Buraya gelip kabadayılık taslayarak olay çıkarmanız da karşı çıkmanızın bir bölümü mü?''
''Neden olmasın?'' diye yanıt verdi Ringo. ''Bu da sizin kokuşmuş yasalarınızı bir yana atıp kendimizinkileri yürürlüğe koymanın diğerleri kadar iyi bir yolu.''
Peppone sordu. ''Ne ola ki sizin yasalar?''
''Güçlü olanın ayakta kalacağını söyleyen yasa, doğanın yasası, güçsüz olanın işi bitiktir.''
''Anlıyorum,'' dedi Don Camillo sarça. ''Dün bir gazetede 18 yaşında bir oğlanın canını sıktıkları için annesiyle babasını öldürdüğünü okudum.''
''Bizden değil o,'' dedi Ringo. ''Çünkü bize göre annelerimiz babalarımız çoktan ölmüşler. Yürüyen konuşan ölüler onlar. Sizin yasalarınız bile ölüleri öldürmeyi yasaklar. Mezarlara saldırmayı söz gelimi.''
Peppone kızmaya başlamıştı.
Söyle bana dedi, kimmiş o yaşayan ürüler?
25 yaşın üstündeki herkes dedi Ringo, çürüme o yaşta başlıyor.
Buralarda gördüğüm tek çürümüş nesne yanındaki şu insan çöplüğüyle sensin diye bağırdı Don Camillo. Yaşamını saçma sapan lafları haykırarak, aptalca şarkılar dinleyerek boşa geçiren, hiçbir işe yaramayanlar sürüsü. Her tür insan sorumluluğundan kaçınıyorsunuz. Çürümüş ana babanızın ufak paralarından otlayarak ya da onları tırtıklayarak yaşıyorsunuz.
Ringo Don Camillo'ya doğru bir adım attı.
''Bana bak'' dedi, ''cübbene de yaşlılığına da saygım yok benim. Seni dövmememin tek nedeni şu, sana acıyorum.''
''Onur verici bir duygu inceliği bu. Ama üzülerek söyleyeyim ki, benim çürümüş ama katı yüreğimi hiç mi hiç duygulandırmadı.'' dedi Don Camillo. Rüzgar gibi indi toprak setten aşağı.
Ringo boksördü, ayrıca judo, karate biliyordu. Ne var ki Don Camillo'nun ilk iki yumruğu kulaklarında patlayınca her şeyi, adını, adresini bile unuttu. Don Camillo oğlanın saçlarını iki eliyle kavrayıp sağ omzuna yüklendi. Yüzü koyun yere yatırmaya hazırlandı. Ama Flora'nın çığlığıyla durakladı.
''Dayı yapma, bırak da Venom kazısın onun kafasını.''
''Gençlerin de kimi hakları vardır?'' dedi Don Camillo. Omzundaki et bohçasını yere bırakıp toprak sete çıktı. Gök gürültüsü gibi bir sesle konuştu oradan.
''Böylesine acınacak salaklar olmasanız, kovboy kızılderili oyunu oynamak yerine, bizim kokuşmuş dünyamıza gerçekten karşı çıkmak isteseniz, her şeylerini yitiren sel kurbanlarına yardım etmek gibi yapıcı bir iş yapardınız.''
''Umarım bütün sel kurbanları ölüp giderler.'' dedi Ringo ayağa kalkarken.
''Eğer gerçek baş kaldırıcılar onlara yardım etmezse ölüp gidecekler elbette.'' diye yanıt verdi Don Camillo.
Bölgenin üçte birini sular altında bırakan bir sel baskınının ikinci günüydü. Sel kaçkınları sulara gömülü evlerinin tepesine tavuklar gibi tünemişler, birinin onları anımsayıp yardımlarına koşmasını bekliyor, umuyorlardı. Don Camillo konuşmasını sürdürdü.
''Gerçek başkaldırma, gerçek karşı çıkma budur işte. Sorunları söylevler vererek çözmeye çalışan politikacılara karşı çıkma, bütün olayı koltuklarına ve de bencilliklerine gömülmüş, şişko burjuvaları eğlendirecek, güzel bir TV izlencesine çeviren televizyon yayınlarına karşı çıkma. Budur işte. İşe girişip sırf politikacılara, küçük bürokratlara nanik yapmak için zavallılara yardım etmek. Budur işte gerçek bir erkeğin karşı çıkması.''
''Ne yapmamızı salık veriyorsun örneğin?'' dedi Ringo. ''Suların yollarını, basışını ya da silip süpürüşünü gözleyerek güzelim mi sel bölgelerine?''
''Bütün yollar yok olmadı.'' diye yanıt verdi Don Camillo. ''Belediye başkanı uyanık biri olsa sıcak giysiler, battaniyeler, yiyecekler falan toplatır. Sonra birkaç mavnaya yükletip ırmakla denizin kapladığı kasabalara, tarlalara gönderir hepsini.''
''Belediye başkanı uyanıktır.'' diye bağırdı Peppone.
''Evet öyledir yoldaş'' dedi Don Camillo. ''Ama serçe parmağını kıvıldatmak için bile Kremlin'den ya da Mao'dan izin alması gerekir.''
''Hiç de öyle değil'' diye yanıt verdi Peppone. ''Sorun şu, artık yardım verecek kimseyi bulamazsın. Çok sık gördüler verdikleri şeylerin sonunda ne olduğunu.''
Don Camillo üsteledi. ''O kadar da değil Bay Başkan. Eğer biz toplanan malları kendi ellerimizle dağıtacağımıza and içersek verirler.''
''Biz sözcüğüyle ne demek istiyorsun?''
''Seninle ben.'' Papaza güvenemeyen yoldaşa güvenir ya da tersine.
Peppone uzun saçlara döndü.
Aranızdaki tavşan yürekler pikaplarında karşı çıkma şarkıları çalıp dinlemek için motosikletlerini atlayıp soluğu evlerinde alsınlar. Geriye kalanlar benimle gelebilir.
Ben de varım. Benimle Venom'un çetesi diye seslendi Flora oğlanlara sertçe bakarak.
Sele metelik verdiğim yok ama işin içinde birilerini mandepsiye bastırmak varsa ben de varım dedi Ringo.
''Biz de varız'' dedi akrepler bir ağızdan. ''Şu yaşlıların kendi Florence Nightingale örgütlerinin nasıl çuvalladığını seyreder eğleniriz.''
Ateşkes imzalanmıştı. Sayım yapılınca her iki çeteden 20'şer kişinin çalışacak durumda olduğu görüldü. Ne ki akreplerle kasaba kabadayılarından kafaları, kolları, bacakları kırılan toplam 10'ar kişinin hastaneye gönderilmesi gerekiyordu. Peppone Don Camillo'yu yanına alıp kamyonuna atladı. Bütün halkı bir bir dolaştılar. Para değil, yalnız giysi, battaniye, yiyecek, sav sözüyle işe girişiyorlardı. Bu da akıllıcaydı. Çünkü bir köylü bir liret vermektense bir çuval unu elden çıkarmayı yeğlerdi. Hepsi de bir kez 15 yıl, bir kez de 2 yıl önce kendi kasabalarını basan seli açık seçik anımsadıkları için hem de politikacıların verdikleri sözlere karşın kendi çabalarıyla toparlanabildiklerini unutmadıkları için herkes bir şeyler verdi.
Yardım toplama sürerken Biggio, Brusco ve Smilzo uzun saçların yardımıyla donanmayı seferber ettiler. Kum çakıl taşımakta kullanılan türden motorlu iki mavnaları, iki de birbirine bağlanmış araba vapuru gibi ırmağın iki yakası arasında kamyon götürüp getiren, çatanayla çekilen mavnaları vardı. İkincisine bir kamyonla arazi vitesli bir traktör yüklediler. Yardımlar toplanınca hepsini özenle su geçirmez plastik torbalara koyup onları da mavnalara yüklediler. Tarihlere geçecek bir sınav veriyorlardı. Adamlarını Ringo'nun 20 akrebinin oluşturduğu mavnayı Peppone yönetiyordu. Don Camillo'nun yönettiği öbür mavnaya da Flora ile 20 kırsal bölge kabadayısı binmişti. Don Kiki bu güç yolculuğa katılmak için can atıyordu. Don Camillo ona birisinin burada kalıp kilise bölgesine göz kulak olması gerektiğini anımsattı. Ayrıca dedi, zaten ben katılıyorum bu gezintiye. Gereğinden fazla papaz bulunması hiç de akıllıca olmaz. Donanma gece yarısından hemen sonra yağmur altında yola çıktı. Tayfaların her yanları yara bere içinde kalmıştı. Ölümüne yorulmuşlardı. Bu yüzden su geçirmez örtülerin altına sığınıp uykuya daldılar çok geçmeden. Don Camillo'nun mavnası amiral gemisiydi. Onu Peppone'nin mavnasıyla Çatana'nın çektiği araba vapuru işini gören mavnalar izliyordu. Bir dizi güçlü ışıldakla donatılmış dıştan motorlu küçük hızlı bir tekne de yol gösteriyordu. Sabahleyin saat 10'da yağmur dindi, hava açtı biraz. Doğallıkla bundan yararlandı Don Camillo. Ne de olsa o gün pazardı. Konserveyle dolu bir yığın sandığı düzene soktu. Tepesine taşınabilir mihrabını yerleştirdi. Pazar ayinini yapmaya başladı. Peppone'nin mavnasında bütün tayfalar örtünün altında derin uykudaydılar hala. Türünün örneği bir papaz diye homurdandı Peppone. Her fırsat bu eski müzik hol gösterisini yapmasına yarıyor. Uyanık olan Ringo kıs kıs gülmeye başladı ama mavnalardaki bütün motorlar stop etmiş, o ıssız noktada papazın sözleri uçsuz bucaksız çamurlu suların üstünden sessizliğe yayılıyordu. Ringo artık gülemez oldu. Gitarsız bir uzun saçlı, tüfeksiz savaşa giden bir asker gibidir. Doğallıkla akreplerin gitarları yanlarındaydı. Ayinin yüceltme bölümüne gelindiğinde Old Man River şarkısını söylemeye başladılar. Sıra komünyon bölümüne gelince de dokunaklı bir rock ezgisi mırıldandılar. ''Sevgili efendimiz'' dedi Don Camillo alçak sesle, ''neden susturmuyorsunuz onları? Neden bu kutsal ana bayağı sövgülü şarkılarıyla saygısızlık etmelerine engel olmuyorsunuz?'' İsa'nın uzaklardan gelen sesi yanıt verdi. ''Don Camillo... Hepsi ellerinden geldiğince İsa'ya övgülerini sunuyorlar şarkılarıyla.
Bu olabilir diyelim ama dinleyin, ıslık çalıyorlar şimdi.
Kimi belli durumlarda ıslıkla da sunulabilir övgüler İsa'ya.
Sevgili efendimiz, nereye varacak bunun sonu? Zavallı bir kasaba papazının rock müzikli ayin yapacağı kimin aklına gelebilirdi ki?
Benim aklıma gelebilirdi diye yanıt verdi İsa. Ayin bitince yağmur yeniden başladı, motorlar çalıştırıldı, herkes örtülerin altına sığındı. Sonunda çatal ağızdaki sel bölgesine vardılar. Sular altındaki evlerin çatıları görünür görünmez sorunlar başladı. Eş güdüm güçlerinin borusu ötüyordu orada. Hükümetçe gönderilen eş güdümcüler kurtarma işlerini düzene sokmak, kimin ne yapacağını saptamak üzere orada bulunuyorlardı. Kısa bir süre sonra da eş güdümcüleri düzene sokmak üzere denetçiler gelmişlerdi. Bu sırada halk damların tepesinde birbirine sokulmuş bekleşiyordu. Görevlilerle nöbetçilerle dolu büyük bir kayık mavnaları durdurdu, sorular başladı.
''Kimsiniz? Ne işiniz var burada? Kimin takımındansınız?'' ''Yükünüz ne? Niçin getirdiniz bunları? İsteyen oldu mu sizden?''
Flora kızgın kızgın omurdandı. ''Ticaret müdürlüğünden konşiment olmadığımız için ceza yazacaklar sonunda bize.''
''Sos'' dedi Don Camillo. ''Hükümetin becerisinin özel girişimcilerin becerisinden tiksindiğini anlamıyor musun?''
Uzun saçlar içerlemeye başlamışlardı. Ringo o büyük kayığı batırıp görevlilerle nöbetçileri suya atmayı önerdi. İyi bir düşünceydi ama uygulanması gerekmedi. Ağırdan alan eş güdümcüler kurtarma işini yeterince geciktirdiklerini kararlaştırıp Don Camillo'nun filosuna ilerleme izni verdiler. Motorlarını çalıştırarak uzaklaştılar. Uzun saçlar halkın damlardan inip mavnalara binmesine yardım ettiler. Zavallıları selin ulaşamadığı yüksek topraklara taşıdılar. Kuruladılar, sıcak giysiler verdiler, karınlarını doyurdular. Sonra da kamyonla traktörle sel bölgesinden uzaktaki kasabalara götürdüler.
Günün son işi kırmızı evi kurtarma eylemi oldu. Küçük ev hemen hemen birinci kat tavanına dek suyun içindeydi. Ufak tefek bir dede ile nine neleri varsa alıp düz dama sığınmışlardı. Evlerini, eşyalarını terk etmek istemiyorlardı. Yalvarmak, tartışmak yararsızdı. Bu yüzden Peppone fazla uzatmadı, Ringo'ya bir buyruk verdi. ''Şu iki yaşlı budalayla öteberilerini toparlayın, Mavne'ye yığın.'' Şiddetten hoşlanan akrepler buyruğu ikiletmediler. İki yaşlının karşı çıkmasına kulak asmadan yerine getirdiler. Mavna küçük evden henüz birkaç metre uzaklaşmıştı ki, acıklı görünüşlü yapı bir inilti koyuverdikten sonra çamurlu sulara gömülüverdi. Yaşlı adam acı acı haykırdı.
''Gördünüz ya, sevinmiş olmalısınız bu işe.''
''Sevinmesi gereken sizsiniz.'' diye bağırdı Ringo öfkeyle. ''Sizi kurtarmak için iki dakika daha bekleseydik ikiniz de boğulmuş olacaktınız şimdi.''
''Elbette ya.'' diye ciyakladı yaşlı kadın. ''Her şey sona erecekti o zaman. Oysa şimdi evsiz, bahçesiz, kümessiz yaşamak zorundayız.''
''Hükümet yardım eder size.'' dedi Ringo.
''Hükümet ha.'' diye kükredi yaşlı adam. ''Hükümet bizi bir yaşlılar bakım evine kapatır. Hem de beni bir bölüme, karımı başka bölüme. Burada kendi evimizle birlikte ölebilecekken yaşamımızın gerisinde ayrı kalacağız.''
Ringo dudak büktü. ''Ne süprüntü ama. Yalnız ölmüşsün, kalabalıkta ölmüşsün. Ne fark eder?''
''Delikanlı.'' dedi yaşlı adam. ''Senin bütün yaşamın önünde. Oysa bizimki geride kaldı. Belli bir noktada sorun nasıl iyi yaşamalı değil, nasıl iyi ölmeli olur. Sen de göreceksin bunu.''
İki mavna yan yanaydı. Don Camillo yüksek sesle açık seçik konuştu. ''Ben anlıyorum seni sevgili dostum ama bu gençler anlayamaz belki de. Umurlarında bile değildir yaşlıların nasıl öldüğü. Bir an önce ölmemizi isterler yalnız.''
Yaşlı kadın söze karıştı ince sesiyle. ''Öyleyse neden olduğumuz yerde bırakmadılar bizi?''
''Eh ölmek istiyorsanız sizi tutan yok.'' diye bağırdı Ringo. ''Atın kendinizi suya.''
''Bize bu canı veren geri alabilir onu yalnız.'' diye yanıtladı yaşlı kadın.
Yaşlı adam da ekledi.
''Belki sen bunu bilmiyorsun delikanlı ama peder bilir.''
''Çalıştırın motorları.'' diye bağırdı Don Camillo. ''Görevimiz tamamlandı. Köyümüze dönelim.''
''Bunları başımızdan atmayacak mıyız?'' diye fısıldadı Peppone.
''Düştükleri acıklı durumdan biz sorumluyuz. Onları satın aldığım eski konağa götüreceğim. Epeyce yıkık durumda ama kimi odalarında oturulabilir. Ayrıca çevresindeki toprak iyi, biz temizleriz. Onlar da bahçe kümes yaparlar.''
Yaşlı kadının gözleri parladı. ''Bir kümes ha?'' dedi. Sonra birden üzgünleşti gene. ''Zavallı tavuklarım, hepsi boğuldular.''
''İskele yanında bir İspanyol kalyonu.'' diye haykırdı Flora.
Büyükçe bir yıkıntı kütlesi kokular saçarak çamurlu suda yüzüyordu. Bu yığının tepesinde 20 dolayında tavuk üzgün üzgün gübreleri gagalıyordu.
''Bengal kaplanları yanaşıyor.'' diye seslendi Flora.
Kancalarla yakına çektiler gübre yığınını. Tavuklar Mavna'ya alındı.
''Tavuklarına bile kavuştun.'' diye kükredi Ringo. ''Başka ne isteyebilirsin?''
Yaşlı kadın kollarını iki yana açtı. ''Tanrı'nın yardımını.'' dedi.
''Bitişik dükkana bakın.'' dedi genç adam içini çekerek. ''İsa'yı iplemiyoruz burada.''
Motorlar gürültüyle çalıştığından Don Camillo duymadı onu. İsa duyduysa da aldırmadı. İçinin derinliklerinde o da bir uzun saçlıydı. Çarmıha gerilmesine neden olan karşı çıkışıyla o da öfkelendirmişti insanları. Irmak kıyısından ya da bir gemi güvertesinden masal dinlemeye gelenlere büyük ırmağın anlatacağı öykülerden biri de bu işte.